Ayrım 14.
Besbelli ki kendini Tanrı ile bir tutmasın, vakti gelince de ölmekten kaçmasın diye. Her şeyi unuttu. Mesih'i, Tarpenhauer'ı, ayaklarının dibine büzülmüş yatan Binky'yi, hepsini. Yalnız Bessie'ye takılmaktan da geri kalmadı. Onu kızdıra kızdıra en çılgın öfkeye dek sürükledi. Bu da üstelik pek güç bir iş değildi. Kızın gözlerinde şimşekler çaksın istiyordu. Bütün benliğiyle kendisini çalışmaya vermişti artık. Ancak düşünde yaşıyordu. Kendisini bekleyen sonu unuttu gitti. Bu dünyanın işleri onu ilgilendirmiyordu artık. Bessie, pek memnun bir halim var bugün dedi. Dick fırça vururken elini dayadığı değnekle havada bir takım yuvarlak çizgiler çizdi, sonra gitti bir şey içti, susuzluğunu giderdi. Akşama doğru ilk coşkusu yatışınca gitti gene içti. Birkaç kadeh devirdikten sonra artık iyice inanmış bulunuyordu. Göz hekimi yanılmıştı çünkü pek güzel görüyordu. Hiçbir şey engel olamazdı onun yakında güzel bir yuva kurmasına. Bu yuvanın sultanı da ister istemez Messi olacaktı. Ertesi sabah keyfi gene kaçtı ama olsun. Şişe şişe içki elinin altındaydı. Yeniden işe koyuldu. Gözlerinin önünde gene kara lekeler, uçuşan çizgiler, belli belirsiz ışıltılar belirdi. Bunun üzerine gene şişelere başvurdu. Kara sevda kafasında da bez üzerinde de eskisinden çok daha güzel göründü. Pek tatlı bir sorumluluk duygusu vardı içinde. Kendisini nasıl bir ölümün beklediğini bilip de verimsiz, boş korkulara kapılmak yerine son saatlerinin çılgıncasına tadını çıkarmaya bakan bir kimse gibi. Günler olaysız geçiyordu. Bessie tam vaktinde geliyordu. O konuşurken sesi Dick'in kulaklarına uzaktan uzağa bir uğultu gibi geliyordu ama yüzü hep onu inceleyen gözlerinin önündeydi. Kara sevda bezden dışarı fırlamaya başlıyor, insanın çekebileceği bütün acıları çekmiş, gene de buna gülüp geçen bir kadını dile getiriyordu. Yalnız atelyenin köşeleri gittikçe daha çok kara tüllerle kaplanıyor, karanlığa gömülüyordu. Sonunda kör olacak gözlerin önünde lekeler gittikçe çoğalıyor, baş ağrıları da artıyordu. Messi'nin mektupları da gittikçe zor okunur oluyor, bunların karşılıkları bin güçlükle yazılıyordu. Dick başına gelen felaketten o sevgili insana hiç söz etmiyor, onun orada bitirmek üzere olduğunu söylediği tablonun da hiç adını anmıyordu. Harıl harıl çalışmakla geçen günler, çıldırtıcı düşlerle dolu geceler onu her bakımdan avutuyordu. İçki de şimdi yeryüzündeki en iyi arkadaşıydı. Bessie'ye gelince çekilmez olmaya başlamıştı. Dick gözlerini kısarak ona uzun uzun baktı mı çığlık çığlığa haykırıyordu. Ona ya surat asıyor ya da tiksintiyle bakıyordu. Hemen hemen hiç konuşmuyordu. Tarpenhauer gideli 1,5 ay olmuştu. Pek anlaşılmaz kısa bir mektup geldi. Dönmek üzere olduğunu bildiriyordu. Müjde, büyük müjde diyordu. Ceylan'ın haberi var, Kenan'ın de. Hep birlikte perşembeye geliyoruz. Yemek hazırla, odanı temizlet. Dick mektubu Bessie'ye gösterdi. Bessie de bu fırsatı kaçırmadı. Tarpenhauer'un gitmesine yol açtığı için hak ettiği bütün küfürleri yeniden yağdırdı ona. Yaşayışımı mahvettin diyordu. Dick sert bir tavırla bırak şimdi dedi. Sokaklarda sarhoş heriflerle düşüp kalkacak yerde burada çok daha iyi yaşıyorsun. Bessie ne demezsin diye haykırdı. Ne farkı var anlamıyorum. Atelyede bir sarhoş herife modellik ediyorum şimdi de. 3 haftadır hiç ayık halini görmedim. Sen mi şu ayyaşlığından, sen mi benden üstün olduğunu ileri sürmeye kalkıyorsun? Ne demek istiyorsun? Görürsün, görürsün. Hele Tarpenhauer gelsin. Dick çok beklemedi, gördü. Tarpenhauer Bessie'ye merdivende rastladı. Hiçbir sevinç belirtisi göstermedi. Gözünde kaç Bessie'ye değer haberler veriyordu şimdi. Kenan'le Ceylan onun arkasından Dick'e seslenerekten patır kütür merdivenden yukarı çıkıyorlardı. Bessie, "Aa, sizin Dick görülecek halde," dedi. "Kırba gibi içki içiyor. 1 aydır sarhoş." Karşılaşmalarını görmek için onların arkasından usulca o da içeri süzüldü. Gelenler hep bir ağızdan keyifli keyifli konuşaraktan atelyeye girdiler. Yüzü solmuş, süzülmüş, buruşmuş, gözleri yuvalarından dışarı uğramış, sakalı uzamış bir zavallı, aşırı sevinç gösterileriyle karşıladı onları. Burnunun çevresini mavimtırak bir solukluk sarmış, omuzları çökmüştü. Gözlerinin altı da durmadan titriyordu. Dick, işini ne kadar hızlı, ne kadar iyi yapıyorsa, içki de işini öylesine hızla, öylesine iyi yerine getirmişti. Tarpenhouse, sen misin bu, dedi. Evet, benden bir bu kaldı işte, oturun. Binki iyi, ben de iyi çalıştım. Ayakta sallanıyordu. Yapacağın en kötü işi yapmışsın sersem. Sen, Tarpenhouse arkadaşlarına döndü, yalvarır gibi baktı. Onlar da yemek yemeye başka yere gittiler. Onlar gittikten sonra Tarpenhouse Dick'le konuştu. Yalnız ona neler söylediğini bilemeyeceğiz. Çünkü bir arkadaşın öbürüne çıkışarak söyledikleri ikisi arasında kalmalıdır. Buraya geçiremeyiz. Ayrıca Tarpenhouse biraz yakışık almaz simgeler, benzetiler kullandı. Açık dile çevrilemez bir küçümseme belirtti. Dick canı sıkılmış, arkadaşının elini el cezlerinin arasına almış, gözlerini kırpıştıraraktan onu dinliyordu. Yalnız bir süre sonra başını biraz kaldırıp savunmak gereksinimini duydu. Çok iyi biliyordu ki ne kötü bir şey yapmıştı ne de utanılacak. Tarpenhouse da görecekti ya bunu. Kalktı, iki büklüm sırtını düzeltmek için kendini zorladı. Sonra yakında artık seçemeyeceği bu tanıdık yüze doğru döndü. Doğru söylüyorsun, dedi. Yalnız benim de sana verecek bir haberim var. Sen gittikten sonra gözlerimde bir bozukluk olduğunu anladım. Göz hekimine gittim. Gaz makinesiyle, yani gazla çalışan alevli bir araçla gözlerime baktı. Kafatasında yara izi, kılıç yarası, göz siniri falan, dedi. Kısacası yakında kör olacakmışım. Gel gelelim, yapılacak bir işim var benim. Gözlerim görmez olmadan önce. Bu işe büyük önem veriyorum. Hakkım da var değil mi ya? Daha şimdiden pek iyi göremiyorum. Yalnız içince gözlerim yeniden canlanıyor. Ha, şimdi diyorlar ki içip içip zil zurna sarhoş oluyormuşum. Hiç de değil. Tablomu bitirebilmek için içiyorum ancak. Gel, görmek istersen bak. Tarpınağa baktı, bir şey söylemedi. Dick onun ağır bir tavır takınışı, bir şey söylemeyişi karşısında hafifçe bir inledi. Arkadaşının gelişine sevinmesinden miydi bu? Aşağılaşmış olmasından duyduğu sıkıntıdan, üzüntüden miydi? Evet, ama gerçekten aşağılaşmış mıydı? Yoksa çocukça bir böbürlenmenin ilgisizlik yüzünden yaralanmasından ileri gelen bir sızlanma mıydı bu? O eşsiz tablosu için Tarpenhouse bir tek övücü söz etmemişti. Biraz sonra Bessie anahtar deliğine gözünü dayadı, içeri baktı. Tarpenhouse elini Dick'in omuzuna koymuş, iki arkadaş atölyede gene eskisi gibi gezinip duruyorlardı. Bunun üzerine Bessie öyle kaba bir söz savurdu ki, Binky bile merdiven başında oturmuş, sabırla salyalarını akıtaraktan efendisini görmesine bırakmalarını beklerken bunu duyunca utandı. Üç gün sonra Tarpenhouse içi üzüntüden, kurşun gibi ağır, dike, demek öyle ha, diyordu. İçmeden iyi göremiyorsun, resim yapamıyorsun. Genellikle tam tersidir. Dick, bir sarhoş şerefi üzerine yemin edebilir mi sence, diye sordu. Evet, şerefli bir adam olarak yaşadıysa. Öyleyse şerefim üzerine yemin ediyorum işte sana. Düşün topçuğum, şu sırada senin yüzünü zor seçiyorum. İki gündür ayığım, çünkü sen içmemi istemiyorsun. Bir damla içmedim, bir şey de yapmadım. Bu kadar sert olma dostum. Gözlerimin önündeki lekeler gittikçe çoğalıyor. Daha ne kadar görebileceğim hiç bilmiyorum. Üç gün ver bana, besiyle çalışayım. Bırak istediğim gibi de içeyim, tablom biter. Üç günde ölmem değil mi ya? Çok çok içki tutargasına uğrarım. O zaman da Ceylan da sana yardım eder, beni yıkar, bağlarsınız. İçki içebileyim diye istemiyorum bunu senden. Tablomu bitirebileyim diye istiyorum. Dediğin olsun zavallı dostum. Üç gün bırakıyorum seni. Ama yüreğim parçalanaraktan. Dick çılgınca çalışmaya koyuldu. Viskinin sarı cini ona arkadaşlık ediyor, gözlerinin önündeki kara lekeleri kovuyordu. Kara Sevda ressamının tasarladıklarını neredeyse kılı kılına gerçekleştirerekten bitmek üzereydi. Dick Bessie'yle şakalaşıyordu ama o burun bükerekten karşılık veriyordu. Dick oralı bile olmuyordu. "Sen anlayamazsın bunu Bess," diyordu. "Adanmış toprakları karşımızda görüyoruz artık. Yakındı ortaya çıkan eseri düşünerekten dinleyebileceğiz. Bitirince 3 aylık model durma paranı vereceğim sana. Daha sonra gene yardımını isteyecek olursam, neyse bırakalım şimdi bunu. 3 aylık paranı verecek olursam bana karşı dargınlığın biraz geçer mi?" "Yok, hiç de geçmez. Öyle diş biliyorum ki sana, Tarpenhauer benim yüzüme bile bakmıyor artık. Kim bilir ne seviniyorsundur, değil mi?" "Bütün vaktini iskambil falına ya da ciltli kitaplara bakmaktan geçiriyor." Bessie'nin söylemediği bir şey vardı. Tarpenhauer'ı elde etmek işine yeniden koyulmuştu. Tarpenhauer'da onun oynadığı tutku oyunlarından birinin sonunda sakin sakin sarılıp onu öpmüş, sonra da kapı dışarı etmişti. "Sersemliği bırak," diyerekten. Şimdi o bütün günlerini yakında savaş çıkma olasılıklarını Ceylan'la tartışarak, nereye, nasıl gidebileceğini inceleyerek, tersanelerde, rıhtımlarda, gizliden gizliye yapılan hazırlıkları öğrenerek geçiriyordu. 3 gün geçip de tablo bitmeden önce Dick'i görmek istemiyordu. Bir gün Ceylan'a, "Biliyor musun," dedi, "yaptığı resim şaheser. Eskiden yaptıklarından bambaşka biçimde. Gel gelelim, ne yazık ki içkisi de öyle." "Ne çıkar, dokunma ona. Kendine gelince buradan alır götürürüz, temiz hava aldırırız. Zavallı Dick. Artık görmez olunca kim bilir ne acıyacaksın. İşin kötüsü şu ki ne zaman olacağı belli değil. Belki de asıl bu bilinmemezliktir onu içkiye sürükleyen. Kafasını yaran Arap kim bilir ne güler bilse ki. İstediği kadar gülsün, öldü o. Pek bayağı bir avunma ya bu da." 3. gün öğleden sonra Tarpenhauer Dick'in kendisine seslendiğini duydu. "Tamam," diye bağırıyordu. "Bitti. Gel Torp. Güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Ah, cehennemin alevleri arasından geçtim sanki. Ben bunu ortaya çıkarıncaya kadar, ama değer değil mi?" Tarpenhauer baktı, gülen bir kadın portresiydi bu. Derin bakışlı, dudakları istekli bir kadın. Gülüşü bezin üzerinde parlıyor gibiydi. Tam Dick'in istediği gibi acayip gülüştü, güçlü bir gülüştü bu. Tarpenhauer, "Kimden aldın sen bu eseni?" diye sordu. "Ne anlamı? Senin daha önce yaptıklarına benziyor, ne de işlenişi. Bu ne yüz, bu ne gözler, bu ne meydan okurcasına bir bakış." Elinde olmayarak başını arkaya attı. Tıpkı tablodaki kadın gibi bir anlamla gülmeye başladı. Yaşam kumarında sonuna kadar oynamış, hiç kazanamamış, şimdi de yaşamla alay ederekten gülüyor. "Bunu belirtmek istedin, öyle değil mi? Tamam. Peki ama kimden aldın bu ağzı, bu çeneyi? Bessie'nin değil bunlar. Bir başkasının. Neyse, güzel değil mi? Sen onu söyle. Korkunç güzel değil mi? Sarhoş olmama değer miymiş? Ben yaptım bunu, ben. Evet, evet, tek başıma yaptım, yarattım." Dick burada derin derin bir soluk alarak mırıldandı. "Hey ulu tanrım, bugün bunu yapabiliyorsam 10 yıla kadar neler yapmazdım. Ebesi, sen söyle bakalım bize, nasıl buldun?" Bessie başını öbür yana çevirerek, "Ben ömrümde böyle çirkin, böyle tiksindirici şey görmedim," dedi. Tarpenhauer da başını salladı. "Böyle düşünecek olan yalnız Bessie değildik. Bu yüzde insanı adam öldürmeye sürüklemek ister gibi bir anlam var sanki. Belden yukarının bükülüşünde hınzırca, yılanca bir şey var bile diyebilirim. Anlatamayacağım bir şey." "Dick, ustalık işte burada," diye haykırdı. İyicene anlaşılmış olmaktan dolayı pek sevinmişti. "Fransa'dayken öğrendiğim bir incelik var. Onu kullanmak isteğinden kendimi geri alamadım. Ayrıntılarına girmeme gerek yok, anlayamazsın. Yalnız şunu bil ki, başı birazcık yana döndürmekle istenilen etki elde edilebilir. Bunun için de yüzün bir yanı çenenin köşesinden sol kulağın ucuna doğru birazcık kısaltılır. Ondan sonra kulak memesinin altındaki bölgeye koyultulur. Mesleğin püf noktalarından biridir bu. Başka bir şey değil. Yapmak istediğimi saptadığım için bu kurnazlığa başvurmaya haklı gördüm kendimi." Dick burada eserini seyrederek Ah şaheserim dedi. Tarpenhauer kabul dedi. Bir şaheser bu, inanıyorum. Böylece de bütün dünyaya duyuruyorum. Dick böbürlenir bir sevinçle ellerini kalçalarına çırparak acı çekmiş herkes de bunu böyle görecektir dedi. Çünkü acı çekmiş biri bunda kendi çektiği acı neyse onu bulacak. İnan ki kendine acırken başını arkaya atıp gülmeye başlayacaktır. Bu kadın gibi. Biliyor musun buna ben yüreğimin, yaşamımı, gözlerimin ışığını döktüm. Ne olursa olsun artık yorgun düştüm. Korkunç yorgun. Yatıp uyusam iyi olacak. Viskiyi al götür Torp. İşi bitti artık. Sonra Torp Bessie'ye 36 altın verir misin? 3 altın da cabadan. Sevinsin kızcağız. Tabloyu da ört. Divana devrildi, benzi uçmuş, yüzü çökmüştü. Lafını bitirir bitirmez uyuyuvermişti. Bessie Tarpenhauer'ın elini tutmaya kalkıştı. Hiç konuşmayacak mısın benimle artık diye sordu. Tarpenhauer ise gözlerini uyumakta olan dike dikmiş, öyle bakıyordu. Kendi kendine konuşarak ne ölçüsüz bir benlik diyordu. Yarından tezi yok, onunla ilgileneceğim, düzeltmeye çalışacağım. Sevgili çocuk, zahmete değer. Ne, ne var Bessie? Hiç, hiç. Yalnız gitmeden önce şuraya bir çeki düzen vereyim. O 3 aylık paramı hemen şimdi verebilir misin bana? Ver dedi ya sana. Tarpenhauer çek yazdı, kızı uzattı, kendi odasına geçti. Bessie söz verdiği gibi atölyeyi topladı, düzeltti, çabucak kaçabilmek için kapıyı ardına kadar açtı. Yarım şişe terementi yağını bir beze döktü, kara sevdanın yüzünü ovmaya başladı. Baktı resmin boyası çabuk bozulmuyor, bir palet bıçağı aldı, tabloyu orasından burasından kazıdı. Boyaların üzerinde açtığı izlerden ıslak bezi yeniden gezdirdi. 5 dakikada tablo baştan başa bozulmuş, biçimsiz, karmakarışık bir renk bulamacı olmuştu. Bessie bunun üzerine kirli bezi sobaya attı. Al sana diye mırıldanarak uyuyan adamın dilini çıkardı. Koşa koşa merdivenden aşağı indi. Tarpenhauer bir daha hiç görmeyecekti ama hiç olmazsa aklına koyduğunu elde etmesine set çeken, onunla boyuna alay eden adama elinden gelen bütün kötülüğü yapmıştı ya. Üstelik bu adamdan para da almış olmak Bessie için bu gülünçlü oyunun cabasıydı. Bu küçük acınacak yaratık Times'tan öbür yana geçti. South the Water'ın açıklı koyulu renkleri arasında gözden silindi. Dick o akşam hiç uyuyamadı. Tarpenhauer onu hadi git yat diye zorlamıştı ama Dick'in gözleri fıldır fıldır dönüyordu. Boğuk bir sesle tabloma bir göz daha atalım deyip duruyor, yatmamakta çocuk inadı gösteriyordu. Tarpenhauer da boyuna hadi git yat diyordu. Hiç de iyi değilsin. Kuduz kedi gibi sinirlisin. Dick en sonunda yarına hepsi düzelir Torp. Hadi iyi geceler dedi. Tarpenhauer Dick'in yatağına yattığını görünceye kadar bekledikten sonra atölyeden çıkarken tablonun örtüsünü açtı. Öyle şaşırdı ki bir çığlık atacaktı, kendini zor tuttu. Silinmiş, kazınmış, yağla yıkanmış. Dick bunu bu akşam öğrenirse deli olur. Zavallı şimdi bile neredeyse çıldıracak. Bessie yaptı bunu sağlam. Böyle bir şeyi yapabilecek bir tek kadın vardır yeryüzünde. Hem de aldığı çekim mürekkebi daha kurumadan. Zavallı Dick, yarın ne büyük bir umut kırıklığına uğrayacak. Öfkeden nasıl köpürecek? Kabahat biraz da bende. Ne demeye kalktım bir sokak şırfıntısını kurtarmaya? Ah zavallı Dick. Tanrı seni pek amansız bir sınavdan geçiriyor. Dick bir türlü uyuyamıyordu. Önce başarı sevinci onu öyle coşturmuştu ki uykusu kaçmıştı. Şimdi de gözlerinin artık pek alışık olduğu o keskin pırıltıların yerini alan demet demet renk renk fişekler yüzünden uyuyamıyordu. Yüksek sesle ha ha ha isterseniz bütün fişeklerinizi fırlatın artık diyordu. Eserimi tamamladım. Gerisinin pek önemi yok. Gözlerini tavana dikmiş, kımıldamadan öyle yatıyordu. Uzun süre dizginlenmiş olan içki deliliği damarlarında kaynıyordu şimdi. Alev alev yanan beyni incelenmeye gelmiyor, mantıktan kaçıyordu. Elleri kupkuruydu, boyuna kasılıp duruyordu. Dick biraz önce farkına varmıştı. Çizgi çizgi binbir ışıkla süslü dönen bir kubbenin içine kara sevdayı işliyordu. Güzellik üzerine bütün düşünceleri de bulunduğu o incecik sallanır iskemlenin yüzlerce metre aşağısında canlanmışlar, birbirlerine sokularak oraya doluşmuşlar, onun şerefine bir ilahi okuyorlardı. O sırada şakaklarının çeperi ardında bir şey pıt etti, bir yayın ipinin çok gerilip de kopması gibi. Kıvılcımlı kubbe çöküverdi, dikte karanlığa gömüldü. Uyuyacağım artık, o da ne karanlık. Lambayı yakalım, kara sevdaya biraz daha bakalım. Ay aydınlığı olması gerekirdi. İşte o zaman Tarpınhav birinin kendisine seslendiğini duydu. Tanımadığı bir ses, öldürücü bir korkunun çınladığı bir ses. Arkadaşının odasına koştu. Dik yatağın üzerine oturmuş eliyle havayı tokatlıyordu. Torp, Torp, neredesin? Gel yanıma ne olur. Ne var? Dik tırnaklarını geçirircesine arkadaşının omuzuna yapıştı. Ne mi var? Saatlerden beri karanlıktayım burada. İşitmiyor musun ne söylüyorum? Karanlıktayım Torp. Gitme kuzum, karanlık diyorum sana, karanlık. Tarpınhav mumu Dik'in gözünün bir karış yanına kadar uzattı. Işık yoktu bu gözlerde. Hava gazı lambasını yaktı, Dik fışkıran alevin sesini işitti. Tarpınhav'ın omuzuna tırnaklarını daha da batırdı. Yalnız bırakma beni, yalnız bırakmazsın beni bu durumda değil mi? Göremiyorum. Anlıyor musun? Karanlık, her şey kapkara. Kapkaranlık bir kuyuya düşer gibiyim. Tarpınhav telaşlanma dedi. Kolunu arkadaşının omuzlarına dolayarak onu ağır ağır sallamaya başladı. Bebek sallar gibi. Dik iyi geliyor dedi. Bir şey söyleme. Biraz böyle durursam şu karanlık dağılacak gibi geliyor bana. Bak dağılır gibi oluyor. Sus. Kaşlarını çattı, gözlerini çılgın gibi karşıya doğru dikmişti. Gecenin ayazında Tarpınhav'ın ayakları donuyordu. Bir dakika böyle durabilir misin dedi. Bir koşu gideyim, hırkamı terliklerimi giyeyim geleyim. Dik iki eliyle yatağın başına yapıştı, bekledi karanlığın ışımasını. Tarpınhav gelince amma da uzun sürdü gidip gelmen diye haykırdı. Biraz öncekinden daha da karanlık oldu. Neydi o kapıya çarptığın? Koltuk, yorgan, yastık. Senin yanında uyuyacağım. Hadi gene yat bakayım, sabaha iyileşirsin. Dik, ne yazık ki iyileşemeyeceğim diye inledi. Ah ah, kör oldum ben. Bu karanlık hiç geçmeyecek. Yataktan dışarı fırlamaya kalktı. Tarpınhav kollarını onun gövdesine doladı. Çenesini omuzuna bastırdı. Göğsüne yaslamış boğarcasına sıkıyordu. Dik ancak kör oldum, kör diye kekeliyordu. Kurtulmak için çırpınıyordu ama gücü yetmiyordu.